Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 41.
Rauf Bey onu yatıştırmaya çalıştı. Ordudan ayrılmış olması, ne kendisine karşı duyulan saygıyı ne de etkisini azaltabilirdi. Mücadelemize girişmeden önce bu çeşit zayıf unsurlardan kurtulmamız daha iyi olur dedi. Mustafa Kemal, duygu bakımından belki haklısın diye cevap verdi ama pratik noktadan değil. İnşallah bu, buna benzer hareketlere bir başlangıç teşkil etmeyecektir. Hiç adeti olmayan bir umutsuzlukla ilave etti. Seninle bana yapılacak bir tek iş kalıyor. O da ayaklar altında ezilmemek için emin bir yere çekilip saklanmak. Rauf Bey böyle düşünmüyordu. Ordudan istifası Mustafa Kemal'in itibarını daha da arttırabilirdi. Kazım Karabekir Paşa ona kendilerine önderlik edebilecek tek adam olarak bakıyor, şimdiye kadar olduğundan daha fazla sevgi ve saygı gösteriyordu. Ama Mustafa Kemal derin bir umutsuzluğa kapılmıştı. İnşallah öyle olsun diye cevap verdi. Sonra birden patlayarak, şu Allah'ın belası Amerikan mandası mıdır nedir? Varsın bir ayak önce kabul etsinler de memleket bu karışıklıktan kurtulsun dedi. Yaveri içeri girerek Kazım Karabekir Paşa'nın kendisini görmek istediğini söyledi. Mustafa Kemal'in gözlerinde endişeli bir bakış belirdi. Harbiye Nezareti'nin kendinden boşalan yeri Kazım Paşa'ya teklif etmiş olduğunu biliyor ve şimdi bunu kabul etmiş olmasından çekiniyordu. Acı acı gülümseyerek Rauf Bey'e, ''Görüyor musun hakkım varmış.'' dedi. Yavere de paşayı içeri almasını söyledi. Kazım Karabekir odaya amirinin karşısına çıkan bir subay tavrıyla girdi. Mustafa Kemal'i hazır ol durumu alarak resmi şekilde selamladı. Sonra size mahiyetimdeki subay ve erlerin saygılarını iletmeye geldim dedi. Geçmişte olduğu gibi şimdi de saygıdeğer komutanımızsınız. Size makam arabanızı ve süvari muhafız kıtanızı getirdim. Hepimiz emrinizdeyiz paşam. Kemal bir an heyecandan olduğu yerde sendeledi. Bir rüyadan uyanır gibi gözlerini uyuşturdu. Sonra gidip Kazım Paşa'yı kucakladı, iki yanaklarından öptü, üst üste teşekkür etti. Rauf Bey de onu hiç bu kadar heyecanlı halde görmemişti. Yalnız bir defa, o da Anafarta Savaşı'ndan sonra kendisine hamdolsun İstanbul'u kurtardık dediği zaman. Şimdi durumu sağlamlaşmış, kendisine güveni geri gelmişti. Doğudaki kuvvetlere iyice güvenerek dayanabilirdi. İki kat çoğalan bir enerjiyle yurdun her yanına telgraflar göndermeye başladı. Kazım Karabekir Paşa bunlara sadece usule uysun diye imza atmakla yetiniyordu. Mustafa Kemal birkaç gün sonra kendisini üniformayla değil de külot pantolon ve sade bir ceketle görerek emrini dinlemekten çekinen bir başka subayla alay edebilecek kadar eski halini bulmuştu. Subayı sertçe azarlayarak, "Size emri veren apoletli ve yıldızlı üniforma değil Mustafa Kemal'di," dedi. "İşte karşınızda yine Mustafa Kemal var. Onun için emri alacak ve gereğini derhal yapacaksınız." Subay baş eğdi. Mustafa Kemal sonradan hikayeyi anlatırken, kendi kendime düşünüyordum dedi. Ya zile basıp da iki asker çağırsa ve beni yakalatsaydı halim nice olurdu. İstifası duyulduktan hemen sonra Mustafa Kemal, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Şubesi Heyeti Temsiliye Başkanlığına seçilmiş, Rauf Bey de başkan yardımcısı olmuştu. Ancak toplanacak olan kongreye katılabilmesi için daha bazı engelleri yenmek gerekiyordu. Kongreye gelen murahhaslar, Doğu illerindeki tüccar, çiftçi, avukat, gazeteci, hoca gibi çeşitli meslek adamlarıyla Kürt şeyhlerinden ve Laz reislerinden kurulu karma bir topluluk teşkil ediyorlardı. Bunlar kongreye bölge içi bir sorun gözüyle bakmaktaydılar. Bu kongrede mülki ve askeri idareyi daha iyi işler hale getirmek, silahların gizlice depo edilmesini ve İngiliz kontrol subaylarından geri alınmasını sağlamak, Ermeni tehdidine karşı evlerini, barklarını korumak gibi konuları görüşeceklerdi. Bu batıdan gelme paşanın da bir Ermeni devleti kurulmasına karşı olduğu biliniyordu. Lakin ne de olsa içlerinden biri değildi. Onu sadece adından tanıyorlar, bu da kuşkularını gidermeye yetmiyordu. Aralarında bazı eski iddiatçılar da vardı ki, bunlar Mustafa Kemal'e düşman gözüyle bakıyorlardı. İstifasından sonra bile hala üniforma ve hünkâr yaveri kordonlarıyla dolaştığını görenler olmuştu. Kemal'i tutanlar, yanına yeteri kadar sivil elbise almadığı için böyle gezdiğini söylemekteydiler. Ama bazı kimseler de bunu üstünlük hırsının belirtisi olarak gösteriyorlardı. Bir takımları saltanat konusundaki tasarılarından şüpheleniyorlardı. Ayrıca içkiye düşkün olduğu da duyulmuştu. Yine de en sonunda Kazım Karabekir'in itibar ve yetkisi kendisini gösterdi. Kazım Paşa şüphesi olanlara, Mustafa Kemal'in milliyetçilik ülküsüne her şeyini feda etmekle güvenlerine hak kazandığını söyledi ve şimdi de onu desteklemek zorunda olduklarına kendilerini inandırdı. Kongreye murahhas olarak alınmakla kalmamalı, başkan seçilmeliydi. Böylece delegeler arasından iki kişi kendi yerlerini Mustafa Kemal ile Rauf Bey'e bıraktılar. Kongre 15 gün gecikmeyle 1908 Hürriyet Bayramı'nın 11. yıl dönümünde açıldı. Kazım Karabekir Paşa büyük bir kır yemeği düzenlemişti. Subaylarla öksüz çocukların katıldığı heyecanlı tiyatro gösterileri yapıldı. Kongrenin açılmasına rastlayan bu tarihte damat Ferit bütün memlekete bir emir çıkartmış ve sözde bir meclis toplantısı havası verilmek istenilen bu gibi şeylerin önüne geçilmesini istemişti. Bir Ermeni okulunda toplanan kongre 15 gün sürdü. İlk oturumda üyeler birkaç muhalife rağmen Mustafa Kemal'i başkanlığa seçtiler. Şimdi yine resmi bir sıfatı vardı ama sivil olarak. Üstüne bunu belirtmek için Erzurum valisinden ödünç aldığı bir redingot giymişti. Yıllar sonra kongredekiler kendisini başkan seçmemiş olsalardı ne yapacağını soranlara, hiç tereddütsüz gider başka bir kongre toplardım diyebilecekti. Mustafa Kemal Havza ve Amasya'da askerce direnişin temelini atmıştı. Şimdi de Erzurum'da bunun siyasi karşılığını kuracaktı. Kongreyi açış söylevinde devrimin iki temel ilkesini ortaya attı. Bunlardan biri ulusun hakları, öteki halkın iradesiydi. İlki ikincisine dayanılarak yeni bir hükümet kurulmasıyla gerçekleşecekti. Çevrelerini saran, kara ve korkunç tehlikeden, milli harekete ilham veren ve bir elektrik şeraresi gibi memleketin en ücra köşelerine kadar yayılan yenilmez ruh kuvvetinden söz etti. Türk milletinin kendi kaderine sahip çıkma kararı ancak Anadolu'dan doğabilirdi. Ama bu yalnız milletin iradesine dayanarak olmalıydı. Mustafa Kemal'in önderliğindeki hareket, Jön Türklerinki gibi yukarıdan inen ve iktidarın birkaç kişinin elinde toplanmasıyla sonuçlanan sırf askeri bir hareket olmayacaktı. Aksine, şimdiye kadar ne Türkiye'de ne de başka bir Doğu ülkesinde uygulanmamış biçimde, milletin bağrından çıkmış bir çoğunluk idaresi hareketi olacaktı. Türkiye'nin Türk halkının bütünü tarafından seçilmiş ve tutulmuş bir rejimi, kuvvetini halk çoğunluğunun dilek ve kararlarından alan bir hükümeti olmalıydı. Yöneticilik yerindeki kimse, kendi adına değil, herkesin adına hareket etmeliydi. Mustafa Kemal'in Erzurum'dan sonra bütün Anadolu'da durmadan tekrar edeceği mesaj işte buydu. Bu, Osmanlı İmparatorluğu'nun batılı unsurlarıyla bir arada yaşamış, Batı demokrasisi prensiplerini incelemiş ve demokrasinin Türkiye'nin bugünkü dünya içerisinde varlığını sürdürebilmesi için gereken tek siyasal temel olduğunu anlamış bir insanın mesajıydı. Kongre sırasında kendisine, "Yoksa Cumhuriyete doğru mu gidiyoruz?" diye soran bir arkadaşına, "Hala şüphen mi var?" diye cevap verdi. Ama bu henüz gizli tutulacaktı. Bu dönemde girişilen hareketin padişahlığa ya da halifeliğe karşı olmadığını belirtmeye dikkat ediyordu. sadece bunların arkasındaki yabancı tehdidine yöneltilmişti. Öte yandan hareketinin kanun çerçevesi dışına çıkmadığını belirtmeye de önem veriyor, yapılan işlerin yürürlükteki Osmanlı kurallarına uygun olarak taşradaki valiliklerce resmen kayıt ve tescil edilmesini sağlıyordu. Bu çerçeve içinde kongre sonucunda elde edilen başlıca iş, sonradan Misak-ı Millî diye tanınacak olan bir bildirinin kaleme alınması oldu. Bu belge, Barış Konferansı'nın sözde uyguladığı self-determination, milletin kendi kaderini kendi tayin etmesi prensibini esas olarak kabul ediyordu. Ana dili Türkçe olan halkın çoğunlukta bulunduğu Türkiye sınırlarının olduğu gibi kalmasında ısrar ediyor, buralara karşı girişilecek her türlü teşebbüsün direnmeyle karşılanacağını belirtiyordu. Geçici bir hükümet seçilmesi, Türk olmayan unsurlara hiçbir ayrıcalık tanınmaması öngörülmüştü. Ancak kongre, böyle geçici bir hükümet kurulacak olursa, merkezi hükümetin uyguladığı kanunları izleyeceğini ve Misak-ı Millî'yi gerçekleştirdikten sonra dağılacağını da karar altına almıştı. Misak bir bildiri şeklinde bütün yurda ve yabancı devlet temsilcilerine dağıtıldı. Mustafa Kemal oldukça haklı olarak kongrenin ciddi kararlar almış ve bütün dünyaya karşı milletin varlığını ve birliğini dile getirmiş olduğunu söyledi. Tarih bu kongrenin çalışmalarını benzerine az rastlanır bir başarı olarak niteleyecektir dedi. Kongre sona erdiği sırada Harbiye Nazırlığından Kolordu Karargahı'na bir telgraf geldi. Baba Ali, hükümetin emirlerine baş kaldırmaları sebebiyle Mustafa Kemal Paşa ile Refet Bey'in tutuklanarak İstanbul'a gönderilmesini karar altına almıştır. Mahalli makamlara gerekli emirler verilmiş olduğundan, komutanlığınızın bu emri derhal yerine getirmesi ve sonucunu bildirmesi tebliğ olunur. Mustafa Kemal kısaca kolordu komutanı gereken cevabı verdi der. Kazım Karabekir Paşa bu cevapta bu iki aydın ve değerli vatandaşın yurdun yararına çalıştıklarını söyleyerek itirazda bulundu. Daha sonra kongre çalışmaları üzerinde hükümete verdiği raporda bu toplantının ulusal bir nitelik taşıdığını ileri sürerek bu hareketi sadece iki kişiye yüklemekle onu küçültmüş oluyorsunuz dedi. Kongre halkın içinden gelen duygu ve isteklerden doğmuş, hükümet genelgesi ise onların üzerinde çok kötü bir etki yapmıştı. Erzurum Kongresi Kazım Karabekir Paşa'nın durumunu öylesine kuvvetlendirmişti ki, artık silahların teslimi konusunda ne mütareke koşullarını, ne İngiliz subaylarını, hatta ne de kendi hükümetinin emirlerini dinliyordu. Şimdi halkın işleri kendi eline aldığını ve hiçbir silahın memleketten çıkarılmasına müsaade etmediğini ileri sürüyordu. Bundan biraz sonra Albay Rawlinson Londra'dan emrindeki askerlerle birlikte bölgeden ayrılıp durumu Ermenistan sınırları içinde sayılan Sarıkamış ve Kars'tan izlemek emrini aldı. İngilizler Anadolu'daki mevcutlarını azaltmaya başlamışlardı. Batum Limanı'nın boşaltılması da düşünülüyordu.
Ayrım sonu.